burada kalıcıyız.
Merhaba, hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Biz Burada Kalıcıyız başladı. Yapımcımız Nurettin Turan, yapım yardımcımız Bilgü Taşçı, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve ben İpek Önder. Bugün de Türkiye'de saatler 15'i gösterene kadar birlikteliğimiz devam edecek. Bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız şöyle: +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84 ve bir de blog adresimiz var: bizburada.blogspot.com. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Ünver, hoş geldiniz Sayın Hocam.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Öğretim Üyesi Sezgin Mercan, hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Teşekkürler.
Telefon hattımızda da gazeteci Arzu Çakır Morin bulunuyor. Fransa'dan aktaracak bize gelişmeleri. Bu hafta 28 Haziran'da Brüksel'de toplanan AB liderleri göç ve sığınmacıları konusunda zirvede neler yaşandı, bunu konuşacağız. Konuğumuz telefon hattımızda hazır. Kendisine de merhaba diyelim. Sayın Çakır, hoş geldiniz efendim. Merhaba.
Merhabalar, hoş bulduk.
Efendim, 28-29 Haziran'da ana gündemi sığınmacı sorunu olan zirvede AB liderleri bir araya geldi. Göçmen ve mülteci zirvesinden çıkan sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler yaşandı zirvede?
Zirve Avrupa Birliği'nin en zorlu zirvelerinden bir tanesiydi. Öncesinde ve sonrasında temaslar oldu. Temaslar devam ediyor. Zirvenin etkileri devam ediyor. Ama şunu söyleyebiliriz. Gece yarısına kadar sürdü tartışmalar. Hatta sabah 4'lere varan 9 saatlik tartışma yaşandı ve sabah 4.30 civarında bir ortak anlaşmaya, uzlaşmaya varılabildi. Zirve boyunca bir İtalya gerginliği yaşandı. Biliyorsunuz zirveye gitmeden önce İtalya ile Fransa arasında çok ciddi kavgalar koptu. Kavganın nedeni de İtalya'nın artık Dublin Anlaşması'nı kaldıramamasıydı. Dublin Anlaşması, bu zirvenin de temelinde olduğu için biraz açıklamak gerekir belki. Eğer bir göçmen örneğin Avrupa'ya İtalya'dan giriş yapıyorsa, kağıtlarını, işlemlerini İtalya'dan, göçmenlik başvuru, sığınma başvurusu işlemlerini İtalya'dan yapmak zorunda. Eğer başka bir ülkeye geçerse, örneğin Fransa'ya geçerse İtalya'dan, Fransa bu kişiyi yakalıyor ve geri gönderiyor. Sonuçta İtalya'dan girip diğer bütün Avrupa ülkelerine geçen tüm göçmenleri Avrupa ülkeleri gerisin geriye İtalya'ya gönderiyor ve İtalya artık göçmen yükü altında. Ezildiği için ve kendi ekonomisi artık bundan çok büyük zarar gördüğü için bunun artık kaldırılmasını istiyor. Avrupa Birliği'nin esir kampı, göçmen kampı görüntüsü olamaz İtalya, dedi İçişleri Bakanı Matteo Salvini. Buna izin vermeyeceklerini söyledi. İlk tartışma oradan başladı. Ardından Fransa yanıt verince, hipokrizi yani ikiyüzlülük yanıtı verince, bu sefer İtalya'dan Fransa'dan ders olacak değiliz şeklinde böyle artık günlük kavgaya dönüşen ve diplomatik krize yol açan bir süreç yaşandı. Sonunda İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Elize'ye geldi. Macron orada biraz geri adım atarak söylediklerinden ortak çözüm arayışında İtalya'yı ikna etti. İtalya bu 28 Haziran zirvesine de katılmayı son anda kararlaştırdı. Visegrad ülkeleri biliyorsunuz daha bu zirvenin bundan önce bir ön zirve yapıldı, pazar günü bir ön zirve yapıldı ve bu zirvenin Merkel'i kurtarma zirvesi olduğunu dile getirerek Polonya gibi, Avusturya gibi ülkeler, onlar da bu zirveyi protesto etmişlerdi. Böyle son derece karmaşık bir gündemle 28-29 Haziran zirvesine gelindi. Burada Merkel'in de geleceğini ilgilendiren çok önemli bir nokta var. Tabii Almanya'da göçmen tartışmaları çok sert yaşanıyor. CSU lideri Seehofer, İçişleri Bakanı aynı zamanda, ve eğer Merkel bu konuyu Brüksel'de çözmezse artık sınırları kapatacağını, ülkedeki bütün göçmen, kağıtsız göçmenleri de illegal, yasa dışı olan göçmenleri de sınır dışı edeceğini söyledi. Koalisyon çatırdamaya başladı. Sağ ve sağ arasında ciddi kavga var. Hala da çözümlenebilmiş değil bu konu. Dolayısıyla Avrupa'yı son derece ilgilendiren, Avrupa'nın temelini çatırdatan bir tartışma söz konusu. Göçmen tartışması üzerinden Avrupa'nın dönem başkanlığına da Avusturya geçti biliyorsunuz. Sebastian Kurz son derece aşırı sağcı bir lider ve göçmenler konusundaki göçmen karşıtı politikası sayesinde de büyük bir oranda oy topladı. Dolayısıyla böyle bir hava var, böyle bir havada gidildi 28-29 Haziran Kongresi'ne. Bu zirvede İtalya bir kriz çıkardı. Aslında bu İtalya krizi diye yansıdı medyaya ama İtalya biraz röf de yaptı diyebiliriz. İtalya Dublin Anlaşması'ndan doğan tek başına bu yükü kaldırma sıkıntısını dile getirdi ve bunun çözüme kavuşturmasını, bütün Avrupa'nın sorumluluğu almasını istedi. Bu anlamda sonuç bildirgesinde bir net bir ifade göremeyince de veto edeceğini söyledi ve ciddi bir tıkanıklık yaşandı. Vetonun ardından, gece yarısı süren tartışmaların ardından bir uzlaşma metnine varıldı. Kısaca özetlemek istersek çok uzatmadan. Türkiye ile ilgili çok küçük bir bölümü vardı. 3 milyar dolarlık ikinci yardım dilimi onaylandı. Bu ayrı bir konu ama bunu da belirtmekte fayda var. Bu gece yapılan uzlaşma da çıktı. Fakat asıl göçmen konusundaki uzlaşma şöyle oldu. Nasıl bir karşılama yapılacak göçmenlere? O konuşuldu. Centre de Contrôle adı verilen, yani kontrol merkezleri adı verilen bir sözüm bulundu. Bunun adı sürekli değişti. Hotspot denildi. Frontex denildi, pek çok isim verildi ancak en sonunda kontrol merkezleri adı verildi, uzlaşıldı. Bu Avrupa sınırları içerisinde bir, yani Avrupa Birliği ülkelerinin sınırlarında kurulacak kontrol merkezleri. İtalya bunu kesinlikle istemiyor, Fransa da istemediğini söyledi. Büyük ihtimalle burada kimin ne kadar, hangi koşullarda, hangi maddi yardımla kontrol merkezlerine gideceği konusu. Kontrol merkezi kuracağı, bunları hangi koşullarda göçmenleri ağırlayacağı buralarda, bunlar netleşmedi. Ancak bir uzlaşmaya da varmak gerekiyordu. Zoraki ve geniş kapsamlı, net olmayan, son derece muğlak bir uzlaşma diyebiliriz. Bu kontrol merkezlerinin büyük ihtimalle Yunanistan, İspanya gibi merkezlerde kurulması düşünülüyor. Buraların talip olduğunu düşünüyor ama henüz net bir durum yok. İkinci öneri ise Avrupa Birliği Konseyi Başkanı'nın bir önerisi vardı. O da tahliye platformlarıydı. Avrupa göçmen tahliye platformları kurulması. Yani Avrupa Birliği'nin sınırları dışında Avrupa'ya Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde, özellikle Tunus, Fas gibi ülkelerde, Libya gibi ülkelerde tahliye platformları kurulması. Göçmenlerin önce buraya gelmesi, burada işlemlerin yapılması ve buradaki işlemler tamamlandıktan sonra özellikle ekonomik göçmenlerin geri gönderilmesi, mültecilerin sığınma talebi olan, hakkı talebi olanların da buralarda değerlendirilmesi söz konusu. Bunun için de bu ülkelere maddi yardım vesaire konuşuldu. Ama dediğim gibi bunların hiçbiri daha netleşmedi. Bu ülkelerle konuşulmadı. Bu ülkeler hiç yanaşmıyorlar böyle bir tahliye platformları önerisine. Dolayısıyla sorun çözülmedi. Avrupa'yı sarsmaya devam ediyor. 2019'da Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Şimdiden Euroseptikler, yani Avrupa karşıtları kampanyada en çok sesi çıkan isimler. Buna karşılık Avrupa'da şöyle bir sete oluştu. Macron Fransa'sı, Merkel Almanya'sı, yeni Başbakan Sanchez ile birlikte İspanya göçmenler konusunda Avrupa Birliği içerisinde daha adil paylaşımı savunan bir çözüm önerisini istiyor. Bunun karşısında ise İtalya gibi, Almanya'nın bir bölümü gibi ve özellikle Doğu Avrupa, Doğu Blok ülkeleri, Eski Doğu Blok ülkeleri gibi Slovakya, Polonya, Çekya ve Avusturya tabii başta olmak üzere pek çok ülkede göçmenlerin artık sınır dışı edilmesi ve daha sert önlemlerin alınmasını savunuyor. Ama bu Avrupa'da kriz çözülmedi dediğim gibi görüşmeler devam ediyor. Örneğin uzun boyutlu, aslında kökleri çok uzayan bir sorun bu. Kökleri çok derinden bir sorun. Şu anda Macron örneğin Afrika turunda ve Afrika Birliği'nde de bu konuyu konuşuyor. Afrika ülkelerinde de direkt merkezlerin kurulması, göç veren ülkelerde Eritre gibi, Mali gibi, buna buna benzer gösteren Sudan gibi ülkelerde merkezlerin kurulması ve daha oralarda Avrupa'ya gelişin engellenmesi konuşuluyor. Türkiye örneği konuşuluyor. Tıpkı Türkiye'nin sınırları kapatması ve göçmenleri kabul anlaşmasını imzaladığı gibi göçmenlerin Türkiye üzerinden Yunanistan aracılığıyla Avrupa'ya girişin engellendiği formül gibi bir takım formüller düşünülüyor Avrupa'nın bütün sınırlarında. Dolayısıyla son derece insani bir konu. Bir taraftan göçmenler gemilerde çok zor durumlarda, insanların yüreğini sızlatan çok korkunç koşullarda hala Avrupa hayal kurmaya devam ediyorlar ve bu görüntülerde kamuoyunun tabii yüreğini sızlatıyor ve daha insani bir çözüm olabilir mi sesleri de yükseliyor kamuoyundan. İnsani yardım örgütlerinin çabaları çok büyük. Fakat görünen o ki Avrupa Birliği'nde giderek çok daha sertleşen, çok daha sınırlı bir göç politikası uygulanacak. Şimdi bunun altyapısı hazırlanmaya çalışılıyor.
Evet. Aslında görünen o ki Avrupa Birliği bir dış dünyaya dayanışma mesajı vermek zorundaydı. Gecikmeli olsa da bir sonuç bildirgesi imzalandı. Sayın Hocam siz nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, Arzu Hanım merhaba. Şimdi yani aslında trajikomik bir durumla karşı karşıyayız. Yani 2015'ten bu yana Avrupa'ya gelen göçmen işte sığınmacı sayısında %90'lık bir azalma var yani. İnanılmaz derecede büyütülen bir olay bu. Aslında bir bardak işte suda fırtına gibi bir olay. Şimdi malum İtalya, Avusturya, işte Almanya'nın özellikle son dönemde Baviera kanadı, CSU. Bunlar popülizmden besleniyorlar. Yani ve bu meseleyi bu kadar mesele haline getiren de bu popülizm. Çünkü bundan kaynaklı, bundan besleniyor. Şimdi durup dururken yani insani bir takım şeylerle de, felaketlerle de karşı karşıyayız. IOM'in son açıkladığı bir rakam var. Yani son birkaç gün içerisinde 200'den fazla insan Akdeniz'de boğuldu. Ondan sonra mesela bir evet. Lifeline diye bir şey var, gemi var. O geminin kaptanını Malta'da mahkemeye çıkarıyorlar. Bir Alman yardım gemisi. İşte Akdeniz'de Libya açıklarında insanların boğulmasını, derme çatma teknelerle falan Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyorlar. Onların boğulmasını, ölmelerini önlemeye çalıştı diye şey yaptılar. Ondan evvel biliyorsunuz bir başka gemiyi İspanya kabul etti. O da ne zaman kabul etti? Birdenbire orada bir başbakan değişikliği oldu. Sosyalist bir başbakan geldi ve farklı bir tutum takındı. Yani Avrupa'da aslında böyle bir birlik, bir beklemiyoruz yani. Aslında olamaz. Ve birleştikleri husus da işte kontrol merkezi kurmak. Yok tahliye merkezi kuralım mı, kurmayalım mı? Efendim aman bizim kıtaya gelmesinler. İşte Fas'ta, Türkiye'de şurada burada kalsınlar bunlar. Yeter ki gözümüze görünmesinler şeklinde bir uzlaşı var. Yani bu tabii hele hele Aralık ayında Fas'ta yapılacak olan Global Compact, işte küresel göç ve iltica anlaşması, hani bir aslında yumuşak bir hukuk şeyse ama arifesinde olacak iş değil. Yani bu Avrupa ülkeleri aslında çok kötü bir sınav veriyorlar ve bakıyorum yani Matteo Salvini'nin demeci var. Bu yetmez, bu çok az, biz çok memnun olmadık havasında. Ondan sonra Horst Seehofer az daha Almanya'da hükümeti yıkıyordu. Yani en sonunda Angela Merkel de her zamanki sakin haliyle geri adım atmak zorunda kaldı. Sırf hükümeti kurtarmak için. İşte İtalya'da Giuseppe Conte. Ondan sonra bakıyoruz Macron da işte yani bir o tarafa bir bu tarafa eğilir pozisyonda falan. Yani ben tabii bu arada şeyi unutmamak lazım. Orban'ı unutmamak lazım. Çek Cumhuriyeti'ni akıldan çıkarmamak lazım. Ve tabii ki Avusturya'yı, yani Avusturya'nın başındaki Sebastian Kurz. Bu konuda Almanya'daki o aşırı ırkçı AfD partisi gibi düşünen adamdır yani. Ve şey de öyle, evet. Yani işte Seehofer de öyle, Seehofer'in falan. Yani bu aslında böyle işte bir belki de ne diyelim, hani Pius zaferi gibi bir şey oldu belki bazıları için ama çözülmüş olduğunu sanmıyorum ben. Çünkü... Yani eğer çözülmeseydi Schengen'in sonu gelecek belki, yani o noktaya gelecek, bilemiyorum. Yani Merkel mesela göç Avrupa Birliği'nin kaderini belirleyecek konudur falan dedi. Çok böyle bir tehlikeli noktaya kadar getirdiler ama bence ortada çözüm de yok yani. Bilmiyorum Arzu Hanım, siz biraz karamsarım yani bu konuda.
Evet, dünyada kaynak nüfusu, insan nüfusu arttıkça, paylaşılan pasta küçüldükçe bu sorun gerçekten büyük insani dramlara yol açacak. Savaşlar devam ettikçe, iklim karıştıkça, artık iklimi bile kontrol altına alamıyorsunuz. Aşırı sıcaklar, aşırı soğuklar, tsunamiler, sel felaketleri, insanlar toplu halde artık iklim nedeniyle de göç ediyor. Uzmanlar bu konuda çok büyük uyarılarda bulunuyorlar. Önümüzdeki iklim değişikliği nedeniyle önümüzdeki yıllarda çok ciddi oranda Afrika'dan özellikle göçler yaşanacak deniyor. Dolayısıyla bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda çok gerçekten de küresel bir sorun, göç sorunu. Sadece Avrupa'nın sorunu değil. Fakat Avrupa gerçekten bu işi abartıyor. Katılıyorum bu yorumunuza. Yani paylaşılması gereken insan sayısı Aquarius gemisindeki 133 göçmeni onar onar paylaşsalar bile çok kolay çözebilirlerdi. Örneğin günlerce o göçmenler gemilerde aç ilaç bir limana sığınmayı beklediler. Diğer taraftan ülkenin ekonomik sıkıntıları, büyük ülkeler de dahil ekonomik sıkıntıları da büyüyor. Bunları işsizlik büyüyor Avrupa'da. Bütün bunların üzerine popülist partiler yükseliyor ve giderek şiddet yanlısı, sert politika yanlısı, giderek kovalım, bizim işimiz bize kalsın, bizim paramız bize kalsın diyen sesler, Avrupa değerlerini dile getiren seslerden daha ön plana çıkıyor. Çünkü sorun çok can alıcı toplumlarda da. İçinden çıkılmaz bir hal. Avrupa Birliği çok net, o uzlaşma değildi. O gerçekten Merkel'i kurtarma, görüntüyü kurtarma uzlaşmasıydı o son yapılan açıklama. Orada bir çözüm yok. Yani hiç kimse tarafından kabul edilmiş bir yöntem, net bir sonuç, net bir plan, net bir bütçe yok orada. Avrupa Birliği, Euro bölgesi bütçesi de güme gitti bu tartışmalar nedeniyle. O konuda da bir netlik sağlanamadı derken Avrupa Birliği'nin geleceği de çok ciddi sıkıntıda ve iki görüş yarışıyor şu anda. Emmanuel Macron, Angela Merkel ve dediğim gibi Sanchez, Pedro Sanchez üçlüsü başka bir Avrupa önermek istiyorlar. Avrupa değerlerini koruyan ama göçmen politikasını da hani seçerek herkese kapıları açmadan alabileceği kadar, ülkelerin kaldırabileceği kadar mantıklı bir planla çözmeye çalışıyorlar bu işi. Ama bunda ne kadar samimiler ve bunu nasıl, ne kadar daha da önemlisi bunu nasıl başarabilecekler kendi kamuoylarına rağmen, bu tartışma götürüyor. Merkel'in halini görüyorsunuz, dünyanın en güçlü kadınıyken şu anda koltuğu çok ciddi sallantıda. Ama diğer tarafta da başka bir Avrupa var ve bu Avrupa giderek sesi daha çok çıkıyor. Başka bir yüzü Avrupa'nın saydığımız ülkeler, Visegrad ülkeleri ve İtalya ona katıldı ve Almanya şimdi ona katılıyor. Brexit'te İtalya, İngiltere kapıları taktı ve gidiyor. Bu sorunla kendi başına ilgilenmek istiyor. İlk kapıları kapatan İngiltere'yi de hatırlayacaktım. Fransa'nın Calais kentinde göçmenler diğer tarafa gelmesin diye Fransa'ya milyonlarca euro para verip oralarda polis kontrol noktaları kurdurdu. Dolayısıyla kimse artık bu konuda samimi değil ve kimse artık daha fazla göçmen almak istemiyor. Bunun nedeni ekonomik olmanın da ötesinde politik artık. Evet. Karşı tarafın sesi daha çok yükseliyor ve 2019'da seçimlerde Avrupa Parlamentosu'nda örneğin aşırı sağ bir grup, büyük bir grup kurulursa vesaire, bu Kürz 31 yaşında şu anda Avrupa'yı yönetiyor örneğin. Eğer onlar başarırsa, böyle bir başarıyla girerlerse Avrupa Parlamentosu seçimlerine, daha kötü günler bekliyor bizi, göçmenleri, burada yaşayan yabancıları, bütün oklar bu yönde gösteriyor. Sağduyu dersen Macron gibi, Merkel gibi isimler sağduyuya çağırırken onlar da kendi ülkelerini, onları çok iyi biliyorlar. Ve şöyle bir, belki de umutlu olmaktan çok iki tarafın da ortak bir noktada buluşacağı, daha sıkı bir göçmen kontrol politikası uygulanıp ama azil politikasına, yani sığınmacı politikasına da devam eden bir Avrupa formülüne oynuyorlar şu anda. Ekonomik olarak göç eden pek çok kişi, yani yoksulluktan, parasızlıktan, açlıktan göç eden pek çok kişiye kapılar kapatılacak. Kendi ülkelerinde, kendi oldukları yerde doymalarını isteyecekler onlardan. Boşuna buraya gelmeyin mesajını vermek istiyorlar, caydırmak istiyorlar. Giderek bana göre uzun vadede bu iki görüş ortak bir noktada buluşacak. Daha sert bir göçmen politikası olacak. Ama dediğim gibi azil sığınma politikaları devam edebilecek belki de, eğer Macron, Merkel, Sanchez grubu bunu Avrupa Birliği'ne kabul ettirebilirse. Aksi takdirde çok zor günden çıkıyor hem göçmenleri hem de çok ciddi krizde olan Avrupa Birliği'ne diyebiliriz.
Evet, Sayın Mercan buyurunuz efendim.
Arzu Hanım, ben de şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii siyasi düzeyde değerlendirmeler yaptık. Onları yani detaylı inceliyoruz. Fakat benim merak ettiğim, belki buradan hani dinleyicilerimize de yani fikir oluşturmuş olur. Sivil toplum kuruluşları, gerek Fransa'daki gözlemleyebildiğiniz, gerek diğer Avrupa ülkelerindeki sivil toplum kuruluşları bu tartışmaların acaba neresinde ne kadar katkı sağlayabiliyorlar? Öneriler geliştirebiliyorlar mı? Hükümetleri etkileyebiliyorlar mı? Gözlemleriniz nedir acaba?
O konuda da giderek ciddileşen bir durum söz konusu. Eskiden sivil toplum örgütleri saygın örgütlerdi, hayat kurtaran örgütlerdi. Örneğin Lifeline olayını hatırlayacak olursak, en son Libya açıklarından göçmenleri kurtaran örgütler, Alman örgütü. Lifeline'ın Libya açıklarında Libya sınır koruma polisine rağmen göçmenleri kurtarması ve bu tarafa getirmesi yüzünden haklarında dava açılabilecek. Macron da buna çok sinirlendi. İtalya'da bu konuya karşı, o yüzden reddetti Lifeline'ı. Pek çok ülke bu nedenle reddetti. Dolayısıyla artık göçmen kurtarma ekiplerinin çalışmaları da kamuoyunda farklı algılanıyor. Hem politik olarak hem sosyal olarak. Örneğin Lifeline'la ilgili olarak Emmanuel Macron bu kurtarma örgütü, yani bu insani örgütün insanları kaçıran, onların sırtından para kazanan, göçmenlere umut veren, umut tüccarlarına cesaret verdiğini dile getirdi. Dolayısıyla bu işin kara para yönüne cesaretlendirdiklerini, pasör adı verilen bu insanların Afrika'dan Avrupa'ya geçmesini sağlayan bir takım çeteleri güçlendirdiğini, bu anlamda çok ciddi bir suç işlediklerini dile getirdi. Dolayısıyla haklarında soruşturma bile açılabilecek. Yani insani örgütlerin durumu da ortada. Onlara verilen kamuoyu desteği de giderek azalıyor. Onları da suçluyorlar. Son derece İtalya'da çok ciddi bir tartışma var. Örneğin İtalyan hükümeti, Salvini hükümeti şimdi bu örgütler tarafından çok ciddi anlamda suçlanıyor. İtalya bu değil, bu yüz karası bu politika şeklinde. Ama bunların sesi gerçekten eskisi kadar çok çıkmıyor ve artık kamuoyu eskisi kadar bunları dinlemiyorlar. Ve daha çok göstermenler gitsin, sıralar kapatılsın diyen sesler, popülist sesler geliyor maalesef.
Evet, evet. Teşekkür ediyoruz Arzu Hanım katıldığınız için. Sağ olun efendim. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızdan. Fransa'dan gazeteci Arzu Çakır Morin aktardı.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com.
Birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Konuklarımız Doçent Doktor Can Ünver ve Doktor Öğretim Üyesi Sezgin Mercan'la birlikteyiz. 28-29 Haziran'da Brüksel'de toplanan AB liderleri göç ve sığınmacıları konusunu ele alıyoruz. Zirvede neler yaşandığını konuştuk. Uzlaşma sağlanamadığı yönünde de ortak bir kanaat getirdik neredeyse. Almanya'da durum ne Sayın Hocam? Çok tartışmalı yani, kararlar var. Evet. Sizin yorumlarınızı yani, merak ediyoruz.
İşte bu göç ve göçmen meselesi yüzünden Almanya'da işte zor bela 6 ayda kurulan hükümet yıkılacak noktaya kadar geldi. Fakat önceki gün bu tehlikeyi aşmış görünüyorlar. Hristiyan Demokrat Parti, ki başkanı malum federal şansörlüğü olan Angela Merkel, diğer ortağı ve kardeş parti Hristiyan Sosyal Birliği'nin Bavyera Partisi, O partinin işte kabinedeki lideri İçişleri Bakanı Horst Seehofer çok ciddi bir ayrılığa düştüler. Düşüş sebepleri de Seehofer'in Almanya sınırlarına gelen, Almanya'da işlemleri başlamamıştı, başka bir Avrupa Birliği üyesi ülkede iltica işlemleri başlamış olanların Almanya'ya sokulmaması talebi ve doğrudan o işleminin başladığı ülkeye iade edilmesi talebi. Hatta biraz daha da ileri giderek artık yani kapıları kapayalım hiç kimse gelmesin noktasında ısrarlı olmasıydı. Şimdi Angela Merkel'in aslında Almanya'da biraz böyle zemin kaybetmesinin sebebi önceki işte 2016'da falan Almanya'nın kabul ettiği 1 milyon civarında göçmendir. Şimdi bu göçmenlerin kabulüyle neredeyse işte hükümeti kuramayacak bir noktaya kadar da gelmişti Angela Merkel. Çünkü az önce de konuştuğumuz gibi artan popülizm göçmen kabulü konusunu yaptı. İlticacı, işte sığınmacı kabulü konusunu büyük mesele yaptı. İşte Almanya yabancıların eline geçiyor, göçmenlerin eline geçiyor. Almanya Almanyalılığını kaybediyor şeklinde. Ve bunun da suçlusu olarak da Angela Merkel devamlı dile getirdiler.
Kendi partisinden bile kendi partisinden hakim herhalde.
Oldu. Şimdi ilginç olan bu Hristiyan demokratlar biraz daha böyle sanki liberal gibi davranırken mesela sosyal demokratların yeterince destek vermediklerine de şahit olduk. Yani şimdi de böyle pek bir sessiz duruyorlar falan. Fakat işte dediğim gibi bu Seehofer'le şeyin Angela Merkel arasında ciddi bir ayrılık oldu. Hatta Seehofer benim sayemde başbakan olmuş birisinin de başbakanlığını devam ettirmek zorunda değilim şeklinde bir demeç verdi falan. Şimdi geçen akşam uzun bir görüşme yaptılar ve hükümetin devamında karar kıldılar. Bu arada Horst Seehofer istifa ediyordu İçişleri Bakanlığından. Farklı bir koalisyon belki olabilir lafları çıkmaya başladı. Söylentileri çıkmaya başladı. Ancak gerek kalmadı. Devam ediyor. Şimdi nasıl bir uzlaşmaya vardılar ona bir bakacak olursak. Almanya transit merkezlerinin kurulmasını istiyor. Başka AB ülkesinden orada kabul edilen mültecilerin sınırda geri çevrilmesi mümkün olacak. Ondan sonra Merkel Avrupa Birliği düzeyinde bu konuda ortak tavır talep ediyordu. Ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerle de bir takım idari anlaşmalar yapmak suretiyle onların oraya iadesini yani böyle zorunlu iade şeklinde değil de olmasını Avrupa'daki bir uzlaşı üzerine bina edilmesi gerektiğini bu politikanın istiyordu. Şimdi onu yapacaklar muhtemelen. Fakat yeni bir sınır rejimine geçiyor Almanya. Özellikle Almanya-Avusturya sınırında. Şimdi zaten çok şey Almanya-Avusturya sınırı dediğiniz işte Bavyera ile şeyin arasında. Avusturya arasında zaten Seehofer de Bavyera Partisi'nden. Dolayısıyla orada belli ki daha kolay Avrupa Birliği genelinde değilse bile Almanya ile Avusturya arasında kolaylıkla uygulanabilecek yeni bir kısıtlayıcı, sınırlayıcı sınır rejimi söz konusu. Şimdi bu işte bir tür geri adım olarak da değerlendiriliyor Almanya'da. Yani CDU'nun, Angela Merkel'in geri adımı olarak değerlendiriliyor. Ancak şunu söylemek isterim. Bir kere koalisyon pek kolay yürümeyecek Almanya'da bundan sonra da. Çünkü bu CSU, Horst Seehofer'in partisi, Bavyera Başbakanı Söder biraz daha ılımlı gibi gözüküyor ama özellikle de seçim var Ekim'de. AfD çok güçlendi. Almanya için alternatif partisi. Özellikle Bavyera zaten öteden beri çok muhafazakardır orası. Yani yabancı dostu bir eyalet hiçbir zaman olmadı. Burada belli ki çok zemin kazanacak, çok oy alacak. Onun da telaşı var CSU'da. Çünkü savaş bittiğinden bu yana iktidardalar. 1949'dan beri yani.
Kalesi gibi Bavyera.
Evet. Hatta bazı bu Franz Josef Strauss'un hayatta olup da başbakan olduğu, eyalet başbakanı olduğu yıllarda %60'larda falandı şeyleri. Sonra zamanla düştü. Büyük şehirlerde Sosyal Demokrat Parti güçlüdür. Yani Münih, Augsburg, Ingolstadt falan gibi. Ama kırsal alanda ki biraz şeydir tarım eyaleti diyelim. Seyesu çok güçlüydü. Oralarda bir gerileme söz konusu. Mesela Passau diye bir kent var. Passau'da çok çok yüksek oylar alıyorlardı falan. Onlarda bile gerileme olmaya başlamış. Dolayısıyla biraz da kendi dertlerine düşmüşler anlaşılan. Fakat kendi dertlerine düşünce öteden bir sağ partilerin yaptığı hatayı yapıyorlar ve popülistlere yeşil ışık yakıyorlar. Bu sefer daha fazla popülistler oy almaya başlıyor falan. Yani böyle bir sıkıntılı durum var Almanya'da, bir gerginlik var. Ben şahsen bilemiyorum tabii, bu siyaset kehanetle falan beraber olmuyor hiçbir zaman. Almanya'da işte 2 sene içerisinde bir erken seçime gidileceğini düşünüyorum. Ama şu anda öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü şu anda bir seçim Angela Merkel'in siyasete veda etmesine yol açabilir. Buna karşılık biraz sosyal demokratlarda yukarı doğru bir kıpırdanma var ama o da yetersizdir. Dolayısıyla bir siyasal krizi kaldıracak durumda da değiller. Yani ikinci bir siyasal krizi. Onun için uzlaşmak mecburiyetindeler. İşte şimdi uzlaşmış gibi görünüyorlar ve görüldüğü gibi yani aslında işte bir bardak suda fırtınayı kopartıp bütün başka meseleleri bir kenara itip, yani onu çok seviyorlar zaten. İşte mesela Almanya'nın bir sürü sorunu var yani, her ülke gibi. Mesela en önemli sorunu şimdi birdenbire bütün onların önüne geçen Mesut Özil ile İlkay Gündoğan'ın bizim Cumhurbaşkanı'na forma vermesi, ziyaret etmesi ve bu nedenle de, yani işte komik tarafı da o zaten, Almanya'nın ilk turda elenmesi falan şeklinde yorumlar Alman basında gördük. Yani Alman milli takımının elenmesine Recep Tayyip Erdoğan'a bağladılar. aslında komik bir şey.
Komik bir şey tabii.
Ondan sonra şimdi işte bunlarla uğraşıyorlar ve Almanya'da aslında hiç gereği yokken, böyle sayı da azalmışken, aslında mülteci sayısı. Dedim ya yani %90 azalma var. Yani yeni gelen yok, az falan. İşte ne yaparız da Afganistan'dan gelenleri geri göndeririz. Mesela gündemin önemli sorunlarından bir tanesi. Bu aslında kültürel seviyesi yüksek, bilimin, sanatın, teknolojinin işte çok üst düzeylere varmış olduğu bir memlekette siyasi kültürün aynı hızla yükselmediğini gösteriyor. Bu da çok tabii üzücü bir şey yani.
Evet. Sayın Mercan, şimdi Berlin'de dün akşam liderler bir araya geldi. Başbakan Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Seehofer, mülteci politikaları konusunda bir uzlaşma sağlandı. Şimdilik kriz aşıldı gibi görünüyor ama anlaştığı maddeler ortada. Siz nasıl yorumlarsınız acaba? Ve Ekim ayında da Bavyera'da bir eyalet seçimleri yapılacak. CSU'nun hedefi AfD'yi oy kaptırmamak şeklinde de yorumlar söyleniyor, geliyor. Siz nasıl yorumlarsınız bu gelişmeleri?
Tabii iç siyasi dengelerde bir yandan gözetiliyor. Yani bir şu an koalisyon hükümeti olduğu için koalisyon ortakları bu zor dönemlerde mesajlar da karşı tarafa vermeye çalışıyorlar veya kendi güçlerini hissettirmeye çalışıyorlar. Son hamleler böyle ama bunu hani sükunetle karşılayarak aslında bir liderlik profili de çizmiş oldu Merkel'e baktığımızda, onun siyasetine baktığımızda. Tabii burada Almanya söz konusu olunca sadece iç siyaseti değil, Avrupa siyasetini de konuşmamız gerekiyor. Bütünleşmeyle bunu mutlaka bağlı düşünmemiz gerekiyor. Yani Almanya'da böyle bir hükümet krizinin oluşması demek aslında Avrupa Birliği'nde liderliğin bir krize girmesi de demek bir yandan. Yani onun yerine koyulabilecek aktörler yok. Hepsi kendisi bir rol üstlenmiş. İşte Fransa'nın ayrı işlevleri var. O da hani liderliği paylaşıyor ama şimdi Almanya'nınki farklı iş. Almanya'da daha çok kanal var. Hani bir düğüm oluşuyor orada, işte ekonomik, siyasi konular, sosyal meseleler falan değerlendiriliyor. Böyle iç içe geçmiş durum olduğu için Avrupa Birliği'nde etkileyecek bir sonuç ortaya çıkardı. Hocamın dediği gibi yani şu an atlatılmış görünüyor ama hassas bir denge de var. Yani burada bir süre sonra biz tekrar bu krizlerle, anlaşmazlıklar veya böyle tartışmalar büyük ihtimalle göreceğiz.
Gelecek yıllarda erken seçimleri konuşabiliriz o zaman gidişata göre.
Yani siyasette tabii böyle bir yanda gelişmeler oluyor ama şu an koşullar yani böyle bir şeyi pek kaldıracak gibi değil. O yüzden en azından bir süre böyle gidecektir. Bir yandan da şunu düşünmek lazım. Şimdi Avrupa ülkelerinde tabii bütünleşmeyle yine paralel düşündüğümüzde bu gibi krizler, ki bu kriz hakikaten bu kadar büyütülmemesi gereken bir kriz. Yani ciddi bir insani sorundan bahsediyoruz ve bunun önlemleri, işte neyin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili çok daha çabuk hareket edilebilir ama bu arka planda işte göç politikalarına kadar hani makro ölçekte gideceği için ve günümüzün işte bu sağ siyaseti, işte popülist siyaseti Avrupa'yı da ciddi şekilde etkilediği için iş büyüdü. Meydan okumalar var. İşte İtalya bir yandan işte Avrupa Birliği'nin geleceğinde veya işte işleyişinde kendini de göstermeye çalışıyor. Yeni hükümet aslında kabul ettirmeye çalışıyor kendini. Avrupa şüpheciliği yükselişte. Avusturya'da örneğin hani göçmen karşıtlığı şu an var. Hani kursla somutlaşan. Fakat Avrupa şüpheciliği onda pek yok. Yani diğerlerinde daha fazla yükselebiliyor. Yani Avrupa Birliği'ne karşıtlığı onda çok fazla görmüyoruz ama göçmen karşıtlığı, yabancı karşıtlığı gidiyor. Bu gibi değişkenler var. Bunları da tabii gözetmemiz lazım. Bu gibi krizlerde işte tıkanan bir Avrupa görüyoruz. Yani üye ülkeler düzeyinde baktığımızda onlar bazı öneriler getiriyorlar ama sonuca da vardıramıyorlar. Bu anlamda da kriz oluyor. Birlik düzeyinde de sonuçlara varılamıyor. Bu bir gerçeklik. Ekonomik krizler olsun, işte sosyal krizler olsun veya siyasi krizlerde bunu görüyoruz. Şöyle bir işin mayasına baktığımızda gidişat vardı biliyorsunuz. Avrupa bütünleşmesi, başarılar elde ettikçe geliştirilmesi beklenen bir bütünleşme. İşin hani rotasının öyle çizildi. Fakat giderek başarıların hani daha böyle geride kalıp işte başarısızlıklar veya bu krizlerle gündemin belirlendiği bir takım aksamaların olduğunu görüyoruz. Ve gelişme yerini aslında geriye dönüşlere bırakmaya başladı. Bakıyoruz anlaşmalar gözden geçiriliyor, yeni anlaşmalara ihtiyaç doğuyor. Şimdi işte 1985 giden bir Schengen ama ne oluyor? İşte Schengen tartışılır hale geliyor. Bu nasıl işletilecek, işte nasıl yürütülecek, nasıl sürdürülebilir, daha iyi sürdürülebilir bir zeminde tutulsun. Bunlar tartışılıyor ama içten içe ciddi güvenlik kaygıları olduğunu da biz görüyoruz bu süreç içerisinde. İşte en son yine büyük anlaşmalardan bir tanesi Lisbon Anlaşması. Onun bir takım gerekleri var. Bazıları uygulanıyor, bazıları uygulanamıyor. İşte tekrar sınırların yükselişi, onları görüyoruz. Almanya'nın burada üstlendiği ve Merkel hükümetinin rol aslında sürekli olarak bu anlaşmalar, değerler, normlar, onları hatırlatmak. Son zirve toplantılara katılmadan önce Almanya'da parlamentoda bir konuşma yaptı Merkel biliyorsunuz. Orada bunları hatırlattı. Yani değerlere vurgu yapan. Bağlayarak da bir son krizi, bu göçmen meselesiyle alakalı durumu bağlayarak bizim şu an bir sınamadan geçtiğimiz açık demeye getirdi ve değerlere yönelik, yani onlarla çelişmeyen kararlara ulaşmamız lazım diye önden aslında bir kamuoyunu yönlendirmeye çalıştı. Ama sonradan işte tıkanan görüşmeler vesaire bir sonuca varıldı ama o sonuç ne kadar nitelikli işte konuşuyoruz, o da ayrı tartışma konusu. Böyle bir noktaya iş geldi. Şu arada şöyle bir paylaşım da yapayım. Hani AB ülkelerinin mültecilere yönelik hani göç politikası kapsamında daha makro ölçekte ayrı ama en azından daha mikro ölçekli mültecilere yönelik yardım miktarları var. İşte İspanya biliyorsunuz bu konuda zaten ciddi bir sorumluluk da üstlendi başta gelenlerden. Mülteci adayları devletin sağlamış olduğu yurtlarda barınıyor İspanya'da. İhtiyaçlarını karşılamak için de aylık 50 euro veriliyormuş. Çocuk başına da ek 19 euro mesela veriliyor. Böyle bir tablo. Fransa için baktığımızda mülteci adayına aylık 204 avro, işte ailede bulunan diğer fertlere 102 avro yardım sağlanıyormuş. Yunanistan var, İsveç'i var, işte İngiltere'si var. Almanya'da 345 avro ödeniyor mültecilere mesela. Böyle bir tablo ortaya çıkıyor. İşin bir yandan bunlar var. Bir yandan işte bu yeni koruma alanları, bu ne kadar insani toplama kampı gibi diye işte o ayrı bir tartışma. Hani siyasetin başka taraflarında. Onlar öyle. İşte az önce Arzu Hanım söyledi mesela sivil toplumun durumunun da ve sivil toplum kuruluşlarının konumlandırılışının da ne kadar aslında sıkıntılı olduğu. Bir yandan değerlerle aslında örtüşmeyen bir tablonun ortaya çıktığını da gösteriyor. Tam böyle bir kriz hali tabii bütünleşme için.
Evet. Peki Türkiye açısından zirvenin sonuçlarını konuşalım mı? Türkiye'yi nasıl etkiler acaba? Merkel yaptığı konuşmalarda Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşmasının örnek alınması gerektiğini söylemişti ve 3 milyar avronun da ödenmesi için de onay verildi proje bazlı.
Evet.
Siz nasıl yorumlarsınız?
Mart 2016'da geri kabul anlaşması Avrupa Birliği ile Türkiye imzaladı. Yürürlüğe de soktu sonra. Ancak işte tabii ilk yıl için 3 milyar avro, ikinci yıl için 3 milyar avro şeklinde bir destek. Kime destek? Türkiye'de kalan Suriyelilere destek, yani Türkiye'ye falan. Şimdi bunu önce bir istismar ettiler. Türkiye'ye veriliyormuş para gibi. Ondan sonra ve son derece yavaş ödemeler oldu. Yani 2 milyar avroyu buldu mu bilmiyorum ilk partisi. daha henüz o kadar yok diyorlardı son. Yani tam rakam bilmiyorum ama projelere veriliyor. Verdikleri projeleri de yine kendi şirketlerine veriyorlar falan. Yani orada bir aslında işte ne bileyim ben yani çifte standartla bir, böyle biraz ikiyüzlü bir yaklaşım öteden beri görüyoruz. Şimdi ikinci 3 milyarın işte yani ödenmesine karar verilmiş olması paranın geleceğinin garantisi değil.
Bir zamanlama
verilmedi. Yani uzun bir zaman sürüyor bu. Yani bir yıl, ilk yıl için 3, ikinci yıl için 3 diyorlardı. İşte kaç yıl geçti üzerinden? 2018'deyiz. İkinci dilimin yeni serbest bırakıldığını ama bu ödenmesi anlamına da gelmiyor. Zaman içerisinde projeler geldikçe falan filan deniyor. Bunu bile yaparken İtalya ayak sürdü yani. Önce hayır dedi. Arkasından onu ikna ettiler falan. Çünkü devamlı böyle bir endişe var. Acaba bu Türkiye'den bu milyonlarca Suriyeli bir gün gözlerini karartıp ki maalesef bizde hala Ege'den geçmeye çalışanlar oluyor ve maalesef hayatını kaybedenler oluyor. Bütün engellemelere rağmen, bütün tedbirlere rağmen. Şimdi bundan ürktükleri için de evet dediler falan ama yani biraz böyle göz boyamaca falan gibi. Mesela geçenlerde Yunanistan'la aramızda da bizim ayrı bir geri kabul anlaşması var. İşte aramızda başka sıkıntılar da var. O geri kabul anlaşmasını Türkiye kabul şey yaptı yani iptal ettim dedi falan. Ama Avrupa Birliği ile olanı duruyor. Şimdi Türkiye... Tabii Merkel'in dediği gibi çok önemli bir iş yaptı. Yani bu kadar büyük kitleyi sınırlarından içeri kabul etti ve onları işte barındırmaya devam ediyor. Yani Türkiye'yi bir nevi böyle işte bir mülteci deposu gibi görüyorlar hala. Yani insani bir takım sıkıntıları arkaya itip geriye itip daha ziyade aman bizim topraklarımıza gelmesinler de ne halleri varsa görsünler şeklinde bir politikaları var. Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Yani insan hakları açısından da kabul edilebilecek bir şey değil. Ama işte başından beri programı konuşuyoruz. Yani Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa şeyden memnun değil. Yabancıların gelip onların ekmeğini paylaşma, yani halkların kendi halklarının ekmeğini paylaşmasından son derece rahatsız. Aslında sayı da çok fazla olmadığı halde. Mesela geçenlerde Merkel, belki hafta herhalde şeye gitti, Ürdün'e gitti. Biliyorsunuz o İncirlik krizinden sonra Alman askerleri, 250 tane Alman askeri vardı Türkiye'de İncirlik üstünde. Ürdün'e taşındı. Onlarla iyi münasebetleri var. Orada böyle Ürdün'ü yere göğe sokamıyor, yapamıyor, sığdıramıyor. Yani aman diyorsun ne kadar çok Suriyeli sığınmacı aldınız falan. Tabii yani Ürdün nüfusuna göre aldıkları sığınmacı sayısı oransal olarak çok yüksek falan ama en çoğu biz aldık. Yani 3,5 milyondan söz ediliyor. Dünyada bir örneği yok. Yani şu son dönemde bırakın Avrupa'ya Amerika'ya gidelim. Amerika'da Meksika sınırında olup bitenler kabul edilebilir bir şey değildir yani. Çocukları ailelerinden ayırıp onları ayrı bir şekilde bir yerde göz altında tutmak ailelerinden ayrı falan. Şimdi Birleşmiş Milletler'in tüm ülkelerinin, tüm üye ülkelerinin onayladığı çocuk hakları sözleşmesini onaylamayan bir tek Amerika Birleşik Devletleri'dir. Tamamen insan haklarına aykırı bir şey yapılıyor orada ve ne oldu? Şimdi siz sordunuz yani acaba sivil toplum Avrupa'da ne yapıyor, ne ediyor diye. Amerika'da daha dinamik bir sivil toplum olduğu anlaşılıyor. Geçen hafta sonu yüz binlerce insan sokağa çıktı ve bu politikayı, Trump'ın bu politikasını eleştirdi. Yani şunu söylemek istiyorum. Dünyada müthiş bir haksızlık var bir yanda. Bir yanda da yavaş yavaş artık yani söz sahibi olması gereken bu haksızlığa karşı duran bir kitle var. O kitlenin demokratik bir şekilde işte artık bundan sonra o popülizmi yenmesi lazım bir çeşit. Ve bunu yaparken de işte tabii zor bir iş yapacakları da seçimlerle falan. Bu göçmen konusu mutlaka ön planda ele alınacaktır. Yani bunsuz olmaz artık dünyada. Çünkü 250 milyona yakın insan var dünyada şu anda doğduğu yerden başka bir ülkede yaşayan. Bu çok küçük bir rakam gibi gözüküyor ama yani Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusu 330 milyon, 250 milyon neredeyse ona yakın. Yani Avrupa 550 milyon falan. Düşünebiliyor musunuz? Yarım Avrupa kadar. Bir de dünyada bilmediğimiz, görmediğimiz, ekranlara yansımayan basına yansımayan, kimsenin böyle pek kimsenin kulak asmadığı coğrafyalar var. Afrika bir felaket. Oralarda zaten dikkat ederseniz Sahra Altı Afrika'dan, işte Gine'den, şuradan Gana'dan, şuradan buradan yola çıkıp Moritanya'dan işte şeye gitmeye çalışıyorlar. Avrupa'ya gitmeye çalışıyorlar Libya üzerinden. Libya'daki durum bir felaket. Orada şimdi geçemeyenler, çünkü insan kaçakçıları falan var. Onlar işte o derme çatma şeylere koyuyorlar ve Akdeniz'de boğulmalarına sebep oluyorlar. Belki de Akdeniz'de birileri onların o şeylerini batırıyor. Yani bilmiyoruz. Bir iki günde 200 kişi öldü. Yani olacak şey değil. Bu çok ciddi bir rakamdır. Ondan sonra ama o Afrika kıtasında büyük haksızlıklar, kötü rejimler, baskıcı rejimler, açlık, iklim, bunlar hep o insanları orada yaşamaktan artık alıkoyar hale gelmiş. Canlarını, can havliyle kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Bunlara çözüm bulmak lazım yani. Bunlara çözüm bulmadığınız takdirde bir yandan da işte Avrupa'daki popülizm artar. Bir yandan işte bilmem Güney Amerika'da da aynı şeyler oluyor. Olmuyor değil. Asya'da keza yani Arakan Müslümanlar işte Budistlerin mezalimine maruz kaldılar. O 1 milyondan fazla insan Bangladeş'e kaçmak zorunda. Kaçtığı yer fakir bir yer zaten Bangladeş. Yani şey de yok, iklim de iyi değil orada falan. Nasıl yaşayacaklar? Türkiye onlara da yardım ediyor gerçi. Yani çok ciddi bir kötü tabloyla karşı karşıyayız. Çok ciddi bir tabloyla karşı karşıyayız. Bahsettim işte Fas'ta, Rabat'ta yapılacak dünya zirvesi, işte bu göç paktının, göç ve mülteci paktı, iki tane ayrı, bunların orada işte sonuçlanması beklenecek. 2016'da başlayan bir süreç bu. Fakat ülkeler imza da atarlar yani böyle paktların altına, ama bağlayıcı kabul etmiyorlar. Çünkü dünyada işte ulus devletler yine kendi bildiklerini okuyorlar. Yani bir yere kadar. Anlaşma da, sözleşme de değil bu çünkü, bir pakt sadece.
Sanki farkındalık yaratacak.
Evet yani işte biz bunu zaten iyi yapıyoruz deyip altına imza atarlar ama aynı kötülükler devam eder falan. Ülkeler böyle. Maalesef öyle yani.
Birleşmiş Milletler de tabii büyük.
Evet işte Birleşmiş yani. Milletler iş düşüyor da yani Birleşmiş Milletler'in eli kolu da öyle yani fazla doğru, serbest doğru. Değil yani değil, bağlıdır.
Değil, doğru.
Maalesef.
Şimdi tabii yerinde çözüm yani her şey yine orada. Yani o keşke böyle bir
sorunu
imkan olabilse.
Sorunu kaynağında çözülecek.
İşte kalkınma, büyüme bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı ama ülkelerin durumları yani işte göç üreten veya böyle bir meseleyi işte gündeme getiren ülkelere baktığımızda istikrarsızlıklar var. Ciddi şekilde işte yönetişim sorunları var, bunların hepsini görüyoruz. Türkiye tabii burada büyük bir sorumluluk alarak hakikaten ara ara Merkel dillendiriyor ama belki hakikaten çok daha büyük bir övgüyü hak ediyor. Yani şu an işte karşılaştığımızın da ötesinde. Tabii çeşitli anlaşmalar da oldu. Bunun belki hatırlatmakta fayda var şu aşamada. Yunanistan'la hani anlaşma yapılmıştı. Şimdi Türkiye ile özellikle işte 2016'dan itibaren hani Avrupa Birliği arasında bu Yunanistan'la durumu da belirleyen anlaşma sığınmacılarla ilgili Yunanistan'daki düzensiz sığınmacı sayısını bayağı bir düşürdü. Mesela 2015'te 853 binmiş, 2017'de 20.364'e düşmüş. Yani böyle %98'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz. Türkiye'den Yunan adalarına günlük geçiş 2015 Ekim ayı itibariyle 7000'miş. 2017 Şubat ayı itibariyle mesela 43'e düşmüş. Bu somut bir çarpıcı bir örnek. Tabii işbirliği önemseniyor Türkiye ile. Yani son toplantılarda da bu vurgu yapıldı. Ha, genişleme perspektifinde yer almadı. Yani öncelik şu an başka ülkeler işte Balkan ülkelerine verildi. Ama Türkiye ile işbirliğinin önemsendiğine yer veriliyor. Ama Türkiye'nin tabii beklentileri var malum. En büyük hayal kırıklığı gümrük birliğinin revize edilmemesi.
Vize yani, serbestisi konusunda evet. Bir gelişme yaşanır mı sizce?
Orada da görünmüyor. Yani
orada bir şeyden söz ettiklerini görmüyoruz.
Yani oraya iş yansımaz.
Dönüp dolaşıp yine göç ve göçmen konusunu öne sürecekler. Ve haksız yere yani. Öteden beri öyledir zaten serbest dolaşım deyince. Sanki Türkiye'den çok insan... Bir de 15 Temmuz'dan sonra ilticacıların da sayısının artışından da bir parça zarar görüyoruz yani evet, bu bağlamda diye düşünüyorum.
Böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Tabii konular yine derin. İşte Avrupa Birliği'nin gündeminde başka Brexit gibi, işte NATO ile savunma işbirliğinin derinleştirmesi. NATO Genel Sekreteri de katıldı biliyorsunuz toplantıya.
Amerika ile olan ilişkiler.
Amerika ile ilişkiler, işte ticaret savaşları, bunları düşündüğümüzde Türkiye'nin daha böyle işte kriz odaklı, bu işte göç meselesi odaklı, hani işbirliğinin devam ettirilmesine yönelendiğini görüyoruz. Onun ötesinde hani derin bir entegrasyon kısmı zaten hep aksıyor. Hı hı. Evet, öyle toparlayabiliriz.
Efendim çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için sağ olun. Gelecek hafta da Enes Uğ davasını konuşacağız. Dinleyicilerimize de hatırlatalım. Evet. Konuklarımız İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Can Ünver ve Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Sezgin Mercan da kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yapımcımız Nurettin Turan'dı, yapım yardımcımız Birgül Taşçı, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.